Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında beraberiz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız, Terapistin Sufi Olursa kitabının yazarı kendisi ve ben Deniz Süleyman Derin. İhya-i Ulumiyet'ten birbirinden güzel pasajları sizlerle paylaşıp açıklamaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sanırım. Siz de hoş geldiniz.
Hocam çok teşekkür ederim. Bu hafta yine güzel bir konu var gündemimizde. Şimdi tevbe edeceğiz. Ama bazı şartları var. Üç boyutta, bir tanesi özellikle çok psikolojik. Yani bu belki bilişsel psikolojiye girer sayın hocam. Günahın ne olduğunu bilmek, anlamak. Hani kognitif falan diyorlar ya, bilişsel terapi.
Evet.
Yani insan bir şey inanmadan, bilmeden o işi yapması mümkün değil.
Evet.
Hani meşhur hikayedir. Denilin birisine bayağı bir terapi yapmışlar. Adam kendini darı zannedermiş. En son darı olmadığını artık inanmış da.
İnanmış.
Demişler ki inandın mı? Ya inandım demiş. Dışarıdaki tavuklar bunu biliyor mu? Ben biliyorum ama
evet.
Ya onlar bilmiyorsa ne olacak?
Evet.
Şeklinde. Yani İslamiyet bu işin ilim tarafına çok ehemmiyet veriyor. Yani biz belki bugün İslami camialarda insanlara bazen zorla, ya zorla başını ört, zorla bilmem ne yap falan, hiç gerekçesini açıklamadan faydasını, zararını, geçen hafta bir parça girmiştik.
Evet, evet.
O günahların zararını açıklamadan, ne bileyim içkinin zararını, efendim uyuşturucunun zararını, yalanın, gıybetin, işte faizin açıklamadan direkt sakın ha bu işi yapma veya sakın şu güzel şeyi yap diyoruz faydasını açıklamadan. O yüzden hocam o ilim bölümüne giriyor. İmam Gazali bunu çok önemsiyor.
Halbuki Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de hocam yani hiç durmadan kanıt getiriyor insanlara yani. Şimdi Allah her şeyi kanıtla istiyor. Biz kanıtsız insanlardan istiyoruz yani.
Rabbimiz,
kanıt getirmeden.
Bizim Rabbimizken hani bir şeyi zorla yaptırma yetkisine sahipken o bile benim diyor tek oğluma inanın bak işte diyor çok ilah olsaydı bu alemde
fesada uğrardı
diyor. O diyor bu diyor falan. Biz diyoruz ki insanlardan böyle bir teslimiyet bekliyoruz. Ha, inanacaksın sakın ha şunu söyleme dinden çıkarsın. Ama gerekçesini
açıklamak. Bir de günümüz insanın anlayacağı dille tabii yani.
O da var.
Yani insanların anlayacağı dille konuş diyor Hazreti Ali. Yani anlamadığı dille konuştuğunda bir karşılığı olmuyor yani.
Ve onların seviyesine inerek değil mi hocam herhalde? Yani gençlerin seviyesine inerek.
Onların algı dünyasına, onların kavrayabileceği bir yola girmek gerekiyor.
İkincisi pişmanlık diyor. Bu tamamen yine psikolojik bir hadise. Şöyle diyor. Pişmanlık sevgilisini kaybettiğini anladığı anda içinde acı duymaktır. Yani bir insanı incittiğinizde o sizin sevdiğiniz bir insansa eyvah dostumu kaybettim. Eyvah eşimin kalbini kırdım.
Kalp burukluğu, o kalbin bildiğin burkulur gibi hissedersin. Onu
ama bunun için de yani o diyelim ki ben bir yemek yedim. Sonra dediniz ki siz ya hocam sizin yediğiniz yemek zehirliydi. Veya işte dediğiniz gibi bir veremli o yemeği pişirmişti. Eyvah hocam ne yaptın dediğinizde o yemek bir dene durmaz artık değil mi?
Yani evet.
İnsan pişman olur yediğine. Onu çıkarır. O yüzden bu da bilişsel bir mesele. Yani onun zararını belki. Hatta hocam fakirin şöyle bir şeysi var. Sosyal deneyler diyorlar ya.
Evet evet.
Hani geçenlerde bir sosyal deneyi seyrettim. Birisi diyor ki işte efendim sizin bu bir amaya sizin düşüğünüzde bir piyango çıkmış. Pek çok insan amayı kandırıyor. Ama birisi diyor ki ya şunu bakar mısınız şu benim kartıma bir şey mi çıkmış falan. Böyle ilginç Amerika'da deneyler yapıyorlar. Yani iyilikler de böyle güzel yayılıyor. Bazen kötülükler de böyle şey oluyor. Yani yalanın kötü olduğunu, alkolün kötü olduğunu, trafik kazalarının sebep olduğunu ispat eden herhalde hocam daha güzel filmler. Hani zaman zaman devlet bunu yapıyor esasında. Bunları keşke böyle gençlerimize anlatabilsek.
Evet, kamu spotları tabii böyle biraz şey oluyor. Çok sinematikliğine uymuyor, çok resmi oluyor. Ama gene de bir katkısı olur mu? Eyvallah ama bu işi tabii ustasına yaptırmak da çok şey var.
Genelde hocam şöyle vardır. Yani bizde bir adam mesela alkol araba kullanır der ki ya bana bir şey olmaz. Yani herkes kaza yapabilir ama alkollü ki ben kullansam kimseye de çarpmam der ama onun diye adam da çarpar. Bunları işte böyle film haline getirirse yani bütün o yasak olan haramlardan dolayı nice ailelerin dağıldığını işte değil mi? Kumar. Şimdi milli piyango diye bir de milli gelmiş başına maalesef. Bir hastalıktır. İnsanlar illa böyle bir zar atmak, kumar oynamak sonra aile dağılıyor. Aile kalmıyor ortada.
Bir de insanlar trafik kurallarıyla ilgili şey zannediyor. Ben trafik kurallarını ihlal ediyorum. Hayır. İnsan haklarını ihlal ediyorsun. Kul hakkını çiğniyorsun. Niye? Öbürünü yaralanma ve ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyorsun. Yani sen trafik kurallarına uyarken ya işte bak trafiği nasıl atlattım falan diye afra tafra yapmak yanlış. Kul hakkını çiğnemiş oluyorsun. O boyutu unutuyor. Sanki şey ben sadece trafik kurallarına çalım attım diye düşünüyor.
Yani İstanbul trafiğinde hocam bir hani araç keserek sürenler var böyle. Onlar çok kadar usta. Arabası da çok sağlam ve hızlı. Evet, kendi belki o anda vurmuyor ama
ama senin kestiği
adam başkasına vuruyor.
O oluyor. Şimdi trafikte S diyorlar da S'yi Z çizenler var. Yani o kadar keskin ve hızlı dönüşler yapabilen var. Ama ne oluyor? Diğer sürücü tedirgin oluyor ve kazaya sebebiyet oluyor. Bu günahtır. Büyük günahtır. Yani malına zarardır, canına zarardır. Canına kasıttır bazen.
Tabii yani insan fobi oluşur insanda. Tabii, trafiğe tabii, çıkamaz bir daha. Tabii. Evet. O yüzden belki bizim kesimin en çok yapması gereken şey günahların zararlarını böyle ispat eden sosyal deneyler, kısa filmler, görsel tarafı olan, yani siz diyelim ki bir fakirle faiz alışveriş yaptığınız, o fakirin o faizi bulamadığı için ailesinin dağıldığını, işte belki evet, çocuğunun hastalıktan öldüğünü, ne bileyim içki içenlerin işte kaza yapıp insanları boşu boşuna hiç sebepsiz yok ya boş yere öldürdüğünü, ne bileyim kumar oynayanların başka suçlara bulaştığını. Yani şimdi kumar borcu ödemek için.
Tabii. Bunları da özellikle ilkokulda yapmak lazım herhalde hocam. Yani Ensar yayınlarının güzel şeyi vardı, bir programı vardı. Değerler eğitimi konusunda. Yani çocuklara şey anlatıyor. Yani diyelim ki sabır ya da diyelim ki başka bir ilkeyi anlatırken onun yansımalarını, bu bahsetmiş olduğunuz yansımaları anlatıyor orada. Oradan alıp belki şey etmek lazım. Eyvallah. Filmleştirmek lazım yani.
Şimdi hocam İmam Gazali bunun çok farkında şöyle bir soru soruyor bize. Şayet günah insanın tabiatı bakımından meylettiği zevkli bir şeydir. Böyle olunca bunun kötülüğünü, acılığını insan nasıl duyar diye sorabilirsin. Yani insan şimdi
evet,
o günah işte zevk alıyor. Yani o eğlence ortamı, uyuşturucu ortamı neyse
evet,
o yalan ortamı. Çünkü yalan söyleyince para kazanıyorsunuz.
Evet.
Yani bir yalan söyleyince kazancınız 5 misli artıyor belki. Yani kötü bir taklit, bir resmi mesela bu orijinal falan Picasso diyorsunuz diyelim ki. Ondan sonra 5 liralık resmi 500 satıyorsunuz. 5 liralık bir arabayı efendim 50 liraya satıyorsunuz. Ne güzel işte, yani bu gayet de zevkli. Yalan söyleyen açısından o anda. Şimdi diyor ben bu adamı bu nasıl anlatacağım? Yani adam bu anda zevk alıyor işlediği günahtan. Diyor ki şöyle cevap verilebilir. Bilmeyerek zehirli bal yiyen insanın örneği verilir.
Evet.
Siz o anda zehirli bal yediniz. Ama bunun bir şeysi var, faturası var.
Evet, bedelini ödeyecek yani.
Yani şimdi tamam bal güzel ama bunun yarın gelecek faturası var. Hastalık, evet, işte veremdi neyse artık. O yüzden İmam Gazali hocam böyle ilginç şeylere kafa yoruyor. Yani diyor ki günahtan nefret ettirmemiz lazım insanlara.
Yani sadece yasaktır diyerek değil.
Yok.
Mantığını anlatmak, yansımalarını anlatmak, bedelini anlatarak bu işi yapmak lazım.
Bence burada psikologlarla işbirliği yapmamız lazım. Ki onlar da mesela çok vakalar geliyor onlara. İşte
evet,
diyelim gösterişten dolayı insanların çektiği sıkıntılar israfa giriyor. İsrafa girince bu sefer haram yollardan işte ya rüşvet alacak,
evet,
ya rüşvet verecek. Çünkü normal o parayı kazanmak kolay iş değil. Gösteriş yapmak için değil mi hocam? İyi bir arabaya evet, bineceksiniz. Böyle su gibi para harcayacaksınız. Bunlar hastalık. Ailenize zarar veriyorsunuz. Belki babanızın malını satıyorsunuz falan.
Evet. Ya da OKB mesela, en yaygın rahatsızlıklar, obsesif kompulsif bozukluklar. Psikologlar bunlarla, terapistler bunlarla çok ilgileniyorlar. Çünkü çok yaygın rahatsızlıklar. Şimdi mesela bu obsesif kompulsif, yani düşünce ve hareket davranış takıntısı, bunların bir kısmı şey günahla ilgili. Yani o günah artık bir şey haline gelmiş. Obsesif kompulsif bozukluk evet, haline gelmiş.
Takıntı yapmazsam.
Evet. Durduramıyor kendini yani. İstediği halde kendini durduramıyor. İşte orada bir şeye ihtiyaç vardır.
İşte belki hocam bilişsel dediğimiz orada onun kötülüğünü
evet,
ona göster. Belki de kötülüğünün farkında değil. Ben diyor kendimce eğleniyorum.
Bir kısmı tabii, bir kısmı öyle kötülüğü.
Mesela şöyle diyor hocam adam. Diyelim ki yılbaşında milli piyango oynamış. Ya kimse zararım yok ki diyor. Verdim 50 lira bir işte piyango bileti aldım. Ne güzel işte heyecanla bekledim. Yani bayağı masumane. Ama
bunun bir kumar kültürü olduğunu fark etmiyorum.
Bugün 50 liraya oynuyorsunuz. Yarın 500'e. Yarın diyorsunuz bir de tavla oynayalım. Yani ben bilmiyorum hocam nasıl oynandığını da. Hani pokerde falan. Biliyorsunuz şu anda biz geçen dönem ben Kıbrıs'a gitmiştim ders vermek için. Maalesef oraya çok kumarhaneler açılmış. İnsanlar oraya böyle akın akın kumar oynamaya gidiyor falan. Ama yani her türlü gayri ahlaki şeyler oluyor. Çünkü herkesin parası olmuyor. Kimisi borç buluyor falan filan. Başkalarının iflasına sebep olanlar, aile mutluluğu bitenler var. Hep burada hocam Allah alem biz şu eksikliği yani yaşıyoruz. o günahın, yani kumar oynamanın bir zehirli bal gibi zevkli, evet. Evet. O anda müthiş bir, belki ne diyor hocam, stres veya bir şey yaşıyorsunuz, heyecan. Bana çıkacak mı, çıkmayacak mı?
Evet.
Ama çıkmadığı zaman arkanızda bir aileyi mahvediyorsunuz şeklinde belki algılamak lazım. Bir de şunu söylüyor İmam Gazali Hazretleri hocam, bu çok önemli bence. Yaptığımız günahları bir de pişmanlık yetmiyor. Ya ben şimdi esnaftım, yüzlerce insanı kandırmışım.
Evet.
Allah'ım tövbe ediyorum ya Rabbi, çok pişman oldum. İşte 10 bin insanı, 100 bin insanı kandırdım ama artık sen beni affet. Olmaz diyor İmam Gazali. Yaptığı diyor kötülükleri, verdiği zararları telafi edecek diyor hocam. Bu çok ilginç geldi bana. Yani diğer dinlerde bu yok fazla. Papaza gidip
günah çıkartmak.
İş bitiyor. Papaz efendi, ben şunu yaptım, bunu öldürdüm, onu çaldım, affet beni. Papaz efendi, affettim evladım diyor. Günahlarınız tertemiz. İslam'da bu var mı hocam?
Yani kul hakkını mutlaka telafi etmesi gerekiyor. Gidip, İmam Gazali vurguluyor ve şeyde, günümüzde de bu İslam'ı tanımayanlar Allah'ın tevvab oluşunu, yani günahları bağışlayıcı oluşunu, gafur oluşunu, mağfiret sahibi oluşunu yanlış anlıyor. Zannediyor ki her türlü günahı bağışlar. Hayır, kul hakkını Allah gidip telafi etmeni istiyor. Ha telafi edemezsen onun adına iyilik yapmak gibi
hocam,
diğer seçenekler.
Diyor ki mesela bir adama 10 sene diyelim, yalnız birisi çalışıyor mesela.
Evet.
Sizin altınızda yani. Adama devamlı mobbing mi diyor hocam şimdi?
Evet, taciz uyguluyor.
İşte sen bu işi anlamıyorsun diyorsunuz. 10 sene taciz etmişsiniz adamcağızı. Sonra diyoruz ki ya ben çok bir hata yapmışım. Benim ne hakkım vardı bu kardeşime zulmetmeye, onu taciz etmeye? Bu sefer özür dilemeye başlıyorsunuz. Bir kere, iki kere, üç kere, beş kere. Diyor ki İmam Gazali, 10 sene mi eziyet ettin? 10 seneye kadar özür dilemen lazım. Yani size psikolojik olarak da ceza veriyor esasında. Yani çünkü her şey, her suç parayla değil ki, mali suç olsa kolay.
Evet.
Ben size 10 lira borcu almışım, vermemişim. Sonra 10 lira, 15 lira verince siz memnun olursunuz. Ama size birisi ağır bir laf ettiği zaman, yani onu affetmek kolay bir iş değildir. O yüzden İmam Gazali ve dinimiz hocam bu konuda çok hassas. Gidip diyor köy köy, kasaba kasaba dolaşıp zarar verdiğin insanları bulup helalleşmen gerekir. Hatta onun da psikolojisinde söylemiş. Eğer diyor yani söylediğinde adam daha çok alınacaksa söyleme. Yani ben senin çok özür dilerim, yani bir namus meselesi. Onu tamam, onu söylersen daha büyük bir facia. Ama ben senin işte, senin haberin olmadı. Ben senin iş yerinde çalışıyordum veya sana şu malı satmıştım. Seni şöyle kandırdım. Paranı iade ediyorum demek mesela. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz şunu belki iyi fark etmesi gerekir. Bizim dinimiz son dindir, en kamil dindir. Pek çok dinde sadece helallaşmak veya papazdan, yani ben sizin paranızı alıyorum ama papazla helallaşıyorum.
Evet.
Yani siz zarar görmüşsünüz, onlarca insan zarar görmüş. Diyor papaz efendi, al şu 50 lirayı, size bu benim kiliseye hediyem olsun, sizin şahsınıza hediyem olsun, sen beni affet. O da diyor ki onlarca, yüzlerce insana karşı işlenmiş suçu affettim diyor.
Evet.
Belki bu ülkemizdeki sol gelenek hani daha hassastır bu iş cihatları konusunda. İmam Gazali onu da söylüyor.
Evet.
Yani işçinin hakkını vermedin. 10 sene birikmiş, vereceksin diyor.
Kesinlikle. Bakıyorsun adam zekatını aksatmaksızın veriyor ama işçinin hakkını vermeyebiliyor. Onu günah saymıyor. Nasıl? Yani sen işçiyle bir sözleşme yapmışsın. O sözleşmenin gereği neyse, nasıl işçi yapıyorsa işverenin de bunu karşılaması gerekir. Sözleşmede anlaşmaya aykırı sigortasını eksik yatırmaktı, ücretinden haksız yere kesinti yapmaktı gibi şeylere gidilirse bunlar doğrudan şeydir. Bir hak gaspıdır yani.
Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımızda sayın hocam çok güzel örnekler var. Hatta bir meşhur hikaye vardır. Üç, bu hadiste geçiyor. Hikaye derken hikayedeki, yani hadisteki hikaye, gerçek bir
evet.
Hikaye. Üç insan bir yolculuk esnasında bir mağaraya sığınıyorlar. Yağmur yağmış. Sonra bir kocaman taş gelip mağaranın ağzını kapatıyor. Bunların her birinin bir hikayesi var. Yani kayanın açılıp Allah'a dua edecekler. Her birisi istediği güzel bir amelini söylüyor. Bir tanesi çok ilginç. Bir adam diyor, ben de bir gün çalışmıştı. Yevmesini almadan gitti. Atıyorum adamın yevmesi, diyelim günlüğü 300 TL. Ben de gittim bir tane kuzu aldım onun adına. Bu kuzu büyüdü, koyun oldu falan. Sonra yavruladı falan filan falan. Adam 10 sene sonra geldi. Dedi kardeşim, ben sen 10 sene öncesinde çalışmıştım bir gün. Yevmiyemi almadan gitmiştim. Abi belki adamın işi çıktı, acelesi vardı falan. Hakkımı istiyorum, şimdi paraya ihtiyacım var. Diyor ki o patron, diyelim. Bir sürü gösteriyor. Al sürüye git diyor. Adam da arkasına bakmadı, aldı gitti. Teşekkür bile etmedi. Hmm. Ya Rabbi ben bunu senin rızan için yaptım. Yani hocam iş hakkı dediniz ya biraz önce. Evet, şimdi çok güzel örnekler de var esasında. Öyle iş, patronlar var ki işçinin hakkını fazlasıyla verdiği gibi, hatta diyor ki ya işçiye diyor bir de sana bir iyilik yapayım. Bir de size lojman yapayım mesela. Verin bana, siz bunu kendi başınıza yapamazsınız. Verin şu maaşlarınızın işte onda birini. Size bir de ev yapayım diyor. Şimdi böyle güzel insanlar da var piyasada. Onları da görmek lazım. Yani İslamiyet böyle çok hassas bir din hocam. Bu dinimizin bence bu hassasını pek anlatamıyoruz gibi geliyor bana.
Evet. Biraz da şeyden dolayı, yani kapitalizmin çarkına çok fazla girdik. Yani hani yeşil kapitalizm demeye başladı sol eleştiri yaparken. Hakikaten yeşil kapitalizm diyeceğimiz bir şey çıktı ortaya. Bir işveren kitlesi çıktı ortaya. Kendine dini duyarlılıkla tanımlıyor ama kapitalizmi en vahşi bir şekilde uygulayabiliyor. Sonuçta işçi hakkı da bir kul hakkıdır.
Yani komşusu açken, komşunun senin normalde bir maddi bağlantın yok. Yani
evet.
Komşunun işi var, gücü var. Evet. Aç kalırsa bana
değil
ne?
Mi?
Ama işçin,
o senin işçin
çalışıyor, ediyor. Yani birebir seninle alakalı. İslamiyet yani komşuya bile razı olmazken işçisi aç uyursa, yani hakikaten hocam bunlar çok hassas konular. Belki bu konuda biz biraz daha yani dinimizi iyi tanıtmak, kul hakkını gündeme getirmemiz gerekiyor.
Yani çünkü sen İslam'ı insanlara anlatmak istiyorsan, senin namaz kılman insanları etkilemez. Ama onlarla olan sosyal ilişkin etkiler. Onlar şuna bakar, bu bana adaletli davranıyor mu, dürüst davranıyor mu, iyilik sever mi?
Hakkımı bunlara verecek
bakar
mi?
Hakkaniyetli mi vesaire, bunlara bakar. Sen şimdi bir yandan abdestin namazın eyvallah, tamam bu elzem bir şey.
Bu Allah'a karşı mı?
Ama sen bunu yaparken sosyal alanda yalan dolan, üçkağıt, rüşvetti, irtik yaptı vesaireydi. Bunlar öne çıkıyorsa o zaman burada dehşet bir yanlış var demektir.
Şurada bir hadis-i şerif var hocam. Bu da Müslüman tarif. Peygamber Efendimiz Müslüman tarif ederken tabii ki imani konuları var.
Evet.
Namaz kılan falan da demiyor da şöyle bir ilginç tarif var. El Müslüm men selimen nasu min lisanihi ve yedihi. Müslüman kimdir? Konuştuğu zaman dilinden ve elinden insanların zarar görmediği, emin olduğu insandır.
Evet.
Yani siz patronsunuz, işçi diyecek ya bu benim hakkımı verir. Elinden bana zarar gelmez veya beni haksız yere dövmez, işten atmaz. Veya benim aleyhime haksız yere konuşmaz. Veya ikimiz arkadaşız, arkamı döndüğümde aleyhime benim konuşuyor diyorsan hocam, demek ki burada bir sıkıntı var Müslümanlığımızda.
Evet.
Dikkat ettiğiniz gibi yani bu kişisel ilişkilerdeki İslam kalitesi. Hem elinizden hem
sosyal
dilinizden.
Hayata yansıyan bir kısım yani. Çünkü eğer sosyal hayata yansımıyorsa, sadece kendi iç dünyanda kalıyorsa, bu Müslümanlık değil. İslam çünkü senin yeryüzünü bile imar etmeni istiyor. İnsanlarla iyi olmanı, iyiliği anlatmanı, kötülükten sakındırmanı istiyor. Sen bir kere zaten şey hale geliyorsun, yanlış örnek haline geliyorsun. Bırak insanlara iyilik kazandırmak, kötülükten kaçındırmak, şeyin merkezi haline geliyorsun. İyilikten uzaklaştıran, kötülüğü yayan bir merkez haline geliyorsun yani.
Bir de hocam esas daha büyük tehlikesini dediğiniz gibi, dindar görünüp de işte haklara, hukuklara riayet etmeyen bir insan daha kötü örnek oluyor.
Kesinlikle.
Dışarı bakıyor adam, ya bu adamda bir takyası var, sakalı var, işte bizim mazeret İslami şeylerimiz var ya, ama kul hakkını riayet etmiyor işçisine veya hizmetçisine. Hocam bir örnekle kapatayım.
Evet.
Bizim bir dönem arkadaşlarımız bu hayır işleri için Afrika'ya gitmişlerdi. Gelince çok ilginç bir olay anlattılar. Orada bir siyahi Hristiyan, ben Müslüman olacağım diyor.
Evet.
Ya diyor, niye olmak istiyorsun yani, sen Hristiyanlara da hizmet ediyorsun, bize de hizmet ediyorsun. Ne, din sebebi ne? Buraya diyor misyonerler geldiği zaman Hristiyanlar, onlarla biz geziyoruz. 3 gün 5 gün taburlarda Afrika'da yola çıkınca 3 gün 5 gün bir ciple gidiyorsunuz. Onlar diyor ayrı yemek yiyor. Bana dışarıda küçük bir masada beni yanlarına almıyorlar. Siz 5 gün 3 gün beraberiz. Hep beni masanızda
ağırlıyorsunuz.
Yemek yedirdiniz. Yani bana eşit muamele yaptınız. Ben Müslüman olacağım diyor hocam. Düşünebiliyor musunuz? Yani
evet.
Tamam, neticede bir şoförle anlaşmışsınız. Hadi git kardeşim, sen de siyahi bir adamsın. Bizimle aynı sofraya oturma hakkın yok. Demekle ya sen bizim kardeşimizsin. Sen de insansın, biz de insanız. Tamam, senin rengin siyah, benim rengim beyaz. Ne olmuş yani? Yaratıcımız, evet. Halkımız ve hocam adam Müslüman oluyor. Hocam şimdi günahlara pişman olduk. Telafi etmemiz gerekiyor. Diyor ki İmam-ı Gazali Hazretleri, insan diyor yaptığı hatanın tersiyle günahlarını telafi edebilir. Tabi burada birkaç dini örnek vermiş. Çalgı, eğlence diyelim ki meclislerin ömrü geçmişse geri kalan ömrünü Kur'an ve zikir meclislerinde geçirsin diyor.
Evet.
Ne bileyim, Mustafa saygısızlık yaptıysa zamanında şimdi bolca Kur'an'la meşgul olsun. Çok içki içmişse şimdi su dağıtsın hocam. Su da içki evet. cinsinden ya.
Evet, içme.
Ondan sonra diyor ki, zira hastalık zıttı ile tedavi edilir. İsyan sebebiyle kalbi kaplayan her zulmet ancak onun zıttı olan nur ile temizlenir. Bunun için her kötülük kendi cinsinden ve zıttı olan bir iyilikle mahvedilir. Yani hocam bakacağız, işlediğimiz günahın zıttı ne? Diyelim ki çok insan hakkı yemişse, dediğiniz gibi insan belki yemek dağıtacak fakir fukaraya, yani hakları öldükten sonra.
Evet.
Bu konuda hocam ne der? Yani zıtla tedavi var mı psikolojide hocam, böyle bir şey? Ne dersiniz?
Zıttıyla tedavi tabii. Yani mesela diyelim ki fobilerin tedavisinde kullanılan tekniklerden bir tanesidir. Şunu yaparlar.
En çok korktuğu mesela hayvanı mı getiriyorlar?
Mesela diyelim ki köpek korkusu var. Köpek korkusu. Diyelim ki önce sevimli köpek fotoğrafları getiriyorlar ekrana. Sonra bu giderek biraz daha vahşi köpeklere, diyelim ki bizim Sivas'ın kangal köpeklerine veya diğer böyle Alman köpeklere, kurt köpeği falan. Sonra bunlar diyelim ki bir mekanda bu defa şey oluyor, sevimli köpekler kendileri getiriliyor. Köpeklerin kendisi. Şimdi yavaş yavaş onları okşayabiliyor. Sistematik duyarsızlaştırma deniyor buna yani. Böylece doğrudan o korkunun üzerine gidiyor. Korkulan üzerine gitmesi gerekiyor insanın.
Burada ise günahın yani zıttıyla, yani ne yaptıysak o kötülüğün, yani aldıysak vererek.
Evet.
Verdiysek icabını alarak gibi, tersiyle.
Çünkü orada bir alışkanlık oluşmuştur. O alışkanlığı onun zıttı üzerinden giderek, doğrudan o yolculuğun üzerinden gitmek daha şey oluyor. İnsanda kalıcı bir iz bırakıyor.
Hocam diyor ki çok ilginç, hani bir ilk bölümde biraz konuşmuştuk.
Diyelim ki trafikte bir sürü yanlış yapmışsan, bir kazaya sebebiyet vermişsen, trafik kurallarına en çok senin uyman gerekiyor.
Ve teşvik etmen lazım.
Teşvik etmen
belki
gerekiyor.
Belki farkındalığı artıracak programlar, konferanslar.
Çünkü oradaki şeyin sen daha iyi biliyorsun, bedelini sen görmüşsün. O trafikte yaptığın yanlışın bedelini görmüşsün. Diyelim ki işçi haklarını ihlal etmişsin.
Hocam tam işçi hakkı dediniz. Bak şimdi çok ilginç bir şey söyleyeyim İmam Gazali Hazretleri. Ta o çağda söyleyeceğim bunları.
Evet.
Şayet kul hakkı, alışverişteki çeşitli hileler, aldatmak, kusuru gizlemek, işçinin ücretini vermemek
evet
veya eksik vermek, hırsızlık ve gasp yolu ile başkasının malını zimmetine geçirmek gibi şeylerde ise bunu da doğduğu günden itibaren hesaplar. Yani siz diyelim ki 30 senelik esnafsınız ve 30 senedir sistematik olarak müşterilerinize hatasını söylemeden kalitesiz malzemeyi satmışsınız. O fiyat farkını çıkaracaksınız diyor hocam İmam Gazali. 30 senelik hepsini geri dağıtacaksınız. Mümkünse ilk planda o insanlara, yani zarar verdiğiniz insanlara.
Evet.
O mümkün değilse diğer insanlara, fakirlere ve onun adına yapacaksınız yani.
Onun adına, evet.
Çok ilginç geldi hocam bana, yani bu kadar mükemmel bir dinimiz var. Kul hakkı 30 senede geçse, 40 senede geçse, hani var ya hocam hukuk 10 sene geçince suçlar bile şey oluyor.
Zaman aşımına uğruyor. Ama kul hakkında zaman aşımı diye bir şey evet yok.
Yani diyor çocuk bile olsanız diyor hocam, yani diyelim bir çocuğun iş yeri var. Çocuk yapmamış ama çocuğun diyelim ki vasisi
evet
o işi yapmış. O bile akıllandığı zaman diyor, aman benim vasilerim haksızlık yapmış ve zekatımı vermemiş. Zekat da fakirin hakkıdır.
Evet.
Hesap edin. Verin şeklinde hocam bir telafi şeysi var. Şöyle diyor hocam, zannı galip ve içtihad ile ömrü boyunca zimmetine geçirdiklerini teker teker hak sahiplerini tespit ettikten sonra diyar diyar dolaşarak bunları bulur. Hocam bunlar bize hikaye, masal gibi geliyor şimdi değil mi?
Evet. Yani
diyar diyar dolaşacaksınız. Zamanında benden birisi bir buzdolabı almış. Ona işte acayip bir kötü reklamla. Hocam bu reklamları yapanların işi çok zor hakikaten.
Evet, evet.
Yani kötü bir reklamı siz en
yalan yanlışla beraber onca insanı kandırıyorsun yani.
Ahiret hepsi hocam gelecek bunların. Evet. Gelecek senin yüzünden.
Şey diğer diğer dolaşmak dediniz de tabii benim öyle olmadı da bir şey olmuştu. Bir zaman evet tüp aldık. O an para yoktu. Tüpçi dedik ya biz nasıl senden alıyoruz? Şey olsun şu anda para yok. İstersen geri al tüpü.
İstersen sonra verelim.
İstersen biz sonra verelim. Ya dedi sorun olur mu dedi, sonra olsun. Hasbelkader aniden taşınmamız gerekti. Bir grup arkadaş birlikte kalıyorduk eski zamanlarda. Birden taşındık. Ya bu tüpçü kimdi? Yani gelip gidiyor da biz hiç hani
her gün
şeyini almamışız. Adamın şeyi yok bizde. Kaydı yok bizde yani. Sonra nasıl oldu, ne oldu? Bir yerden kartı çıktı adamın. Telefonla aradım. Buldum. Parasını göndereceğiz. Şimdi ben bankadan parayı bir tüpün parasını göndermeye kalktım. Tam hatırlamıyorum da.
İki o, tüp parası.
O 50 lira mı ne diyelim ki tüp parası. Pardon 20 lira mı ne tüp parası. 15 lira havale parası istiyor banka. Tekrar aradım adamı. Dedim ki bak dedim. Acayip dedim şey istiyor banka dedim havale parası. Yani istersen dedim havale diyeyim. İstersen dedim bu 20 lirayı senin adına bağışlayayım. He. Dedi ki bağışlayın hocam dedi benim
Allah
adıma.
Allah Allah ne güzel bir insanmış.
Yani benim içimde de ukde kalmış tamam mı? Yani bu tüpün parasını biz vermemiş olduk yani.
Hocam yani zannı garip dediği şu. Yani tahmin edecek bir insan zannına göre. Ya ben işte 50 senelik esnafım ama en az 20 sene insanlara bayat balık sattım. Kötü sebze sattım. Çürük domatesleri hocam böyle şeyler varmış şimdi. Siz seçiyorsunuz mesela 10 tane sağlam domatesi 1 kilo 2 kilo niyetine verdiniz. O eğer adam kötü niyetliyse arkaya çürükleri koyuyor.
Evet.
Tartarmış gibi yapıp işte fazla geldi alayım 3 tanesini yerine bir tane alır koyayım falan derken el çabukluğuyla 2-3 tane çürük. Resmen çürük yani çöpe gitmesi gereken domatesi size koyuyor mesela. Diyecek ya ben 10 senedir bu işi yaptım. İşte yıllık kazancım şuydu. Bunun %10'u böyle olsa şu kadardır. Tabii artık onlara erişim mümkün de değil. Ama şu olabilir. Mesela pazar yerinde bu sefer fakir fukaraya bedava versin domatesini.
Ya en iyisi kulaklı yememek yani. Yedikten sonra o kulu nerede bulacaksın? Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Hangi ilde? Hangi yerde? Hele şimdiki şey zamanı yani sirkülasyonun bu kadar yüksek olduğu bir zaman da kimin bundan hakkını
50
bulacaksın
sene önce
yani?
Herkes daha sabit yaşıyordu. Evet. Sülaleler kolay kolay yer değiştirmiyordu ama şimdi dediğiniz gibi bir insanı bir daha bulmanız mümkün değil. İstanbul şartlarında hocam bir yerde lokanta açtınız. Size bir kere yemek yiyen bir daha lokantanıza gelmiyor belki.
Evet.
Anadolu'dan gelmiş. Hocam çok güzel bir mesnevi hikayesi var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Adamın birisi diyor diken ekmiş evinin etrafına. Gelen geçen zarar görüyor dikenlerden. İnsanların elbisesini yırtıyor falan. Mesnevi hikayesi bu. Diyor ki o şehrin valisi bir adam diyor şu dikenleri sök. O adam da diyor ki ya yaparız, yarın yaparız, ertesi gün yaparız, seneye yaparız. Mevlana'nın çok güzel bir yorumu var. Ya diyor adam her geçen gün yaşlanıyor, güçten kuvvetten düşüyor. Dikenlere tam tersine güçlenip kök salıyor. Bu iş nasıl olacak? Ya ilk başta sökmek kolay.
Evet.
Yanlış bir alışkanlığı.
Sen güçlüsün, o zayıf.
Ama sonra 10 sene, 20 sene, 30 sene geçmiş. Belki sizin o gücünüz de kalmadı. Yani o kulaklarını geri verme imkanınız da yok. Baştan verebilirdiniz belki ama.
Evet.
Şimdi o yüzden dediğiniz gibi en güzeli hiç girmemek harama, günaha girmemek. Ama girdiniz hocam. Zaten İmam Gazali onu söylüyor. Bir kere girmiş, girdiniz. Tövbe etmeye kalktınız.
En tez yoldan dönmek lazım. Köprüden önceki son çıkış gibi yani.
Eyvallah. Hocam burada çok güzel bir bölüme gireceğiz şimdi. Belki bizim yani yine İslami kesimin az dikkat ettiği bir şey. Gönül yıkma cinayeti diyor hocam buna. Kalp kırma, gönül kırma. Şöyle diyor.
Tabir çok gönül yıkma cinayeti yani.
Evet cinayet diyor hocam. Çünkü bir insan hocam ya silahla vurmuşsunuz. Ha insanın psikolojisini bozarak ömür boyunun başarısız olmasına. Ya senden bir şey olmaz. Sen beş para etmesin diyerek mesela bir anne baba çocuğunu muamele edip. Hakikaten o çocuk da bundan dolayı şey olsa hayatta başarısız olsa hocam herhalde. Onun yani psikolojik vebali. Katili,
evet.
Çevresi, annesi, babası oluyor. Gönül yıkma cinayetine gelince gerek yüzünde gerek gıyabında ağır sözler söylemek ve kalbini kırıcı davranışlarda bulunmak gibi hususlarda da hak sahiplerini bulup onlardan helallik alır. Hocam geçen gün bir arkadaşım anlattı. Bir koca hanımını ömür boyu tahkir etmiş. Ve hanım hakikaten psikolojisi zayıfladığı için en son hastaneye giriyor basit bir hastalıktan. Eşi yine de gitmiş ya bir şey olmaz çıkarsın falan diyecek. Hayır yok demiş artık bittim demiş. Kadın anlamış öleceğini. Ya safra kesesinde taş var mesela insan kolay kolay ölmez. Ama kadının bütün psikolojik donanımı gücü eriyip yok olduğu için.
Bağışıklık sistemi
10 sene 20
demek.
Sene çökmüş ve kadıncağız ölmüş. Bunu anlatan da yavrusu evladı bir mektup yazıyor bir hocasına. Hocam diyor böyle babam var. Annemi 10 sene 20 sene devamlı baskıyla. Hocam bana tersi de mümkün. Bazen hanımlar dırdırederek.
Kocalarına tabii.
Şimdi hocam bu kulaklı değil mi Allah aşkına? Ha insanı silahla öldürmüşsünüz. Parça parça 20 tabii, senede tabii. Dilinizle öldürmüşsünüz.
Kesinlikle zaten dil yarası kılıç yarasından daha acıdır. derler.
Eyvallah. Yani. Aynen.
Ve dilin bıraktığı yara kalpte bıraktığı bir yaradır. Ve kalpteki yara çok derin, bütün bedeni, bütün varlığını etkileyen bir yaradır. Yani diyelim ki bazı insanlar vardır. Hasbelkader yüzlerinde böyle derin bir bıçak izi vardır.
Ne oldu dersiniz? Bir yerde kavga ederken.
Ama o sadece yüzünü etkilemiştir o yara.
İçinde bir şey yoktur.
Ve iyileşmiştir. Ve iyileşmiştir ama kalpte bıraktığı yara. Onun için bazı insanlar söyler. Yani vakti zamanında bir söz söylemiş. Onu bu yüreğimde bir kurşun gibi taşıyorum der yani. Şimdi kalbinde bir kurşun olarak kalmış o şey. Şimdi kurşun dediğin şey de kangrene dönüştürür.
Hocam bir düğün esnasında nikah, hani bizim İslami kesimde adettir değil mi? Bir mehir verilir. Oradan yani damadın annesi diyor ki bu kız o kadar para yapmaz. Ya hocam şimdi bir insanı silahla çek vur bir insanı. İnanın bence daha o kadının psikolojisi yani eline...
Bunu bir mecliste söylüyor
nikah
yani.
Nikah esnasında bir kadının en mutlu anında veya hocam işte başka bir yerde bir laf ediyorsunuz bir insanı, mahvediyorsunuz. Bunun hocam yani kulak getirisi götürüsü yok mu Allah aşkına? Yani?
Yani hakikaten kaç bu Müslümanlardan sığın Müslümanlığa dediği gibi Muhammed İkbal'in. Yani bir de bu İslam'la özdeşleştiriliyor sonra başkaları tarafından.
Müslümanlara yıkılıyor bak, Müslüman üzerine.
Demek ki İslam böyle diye. Halbuki o şeyin yanlışı ve hakikaten yani o mecliste ağzının payı verilmesi gereken birisi yani.
Maalesef hocam işte bu bizim şunu fark etmemiz lazım. Bir insana silahla zarar vermek zarar da, dilimize sözle zarar vermek zarar değil mi? Bunu biz bazen fark etmeyebiliyoruz. Hocam tasavvuf tabii tamamen nezaket, zarafet.
Evet.
Yani bir insanın gönlünü kırmak, bu sufilerin yani dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın diyor Yunus Emre Hazretleri. Bırakın yani iyi bir insana kötülük yapmak. Kötünün bile kalbini yani böyle gereksiz yere kırmayı bile sufiler, intikam almayı bile yanlış karşılamıyor. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var hocam. Onu size paylaşmak isterim. Diyor ki hayvan boğazından, insan kulağından beslenir. Yani bir insan nasıl büyütülür? Güzel sözlerle büyütülür. Bir çocuğumuz, bir yakınımız. Hayvana yem verirsin sadece. O yem, evet. Arpayı, samanı yiyince şişmanlar. Ama bir insanın büyümesi... Dediğiniz gibi yani empati yaparak, merhametle, sevgiyle, nezaketle. O yüzden belki bu gönül yıkma cinayetini hocam gündemimize çok sağlam almak lazım. Acaba ben bir insanı kırdım mı bugün bir konuşmamla? Hatta biz de hocam program yapıyoruz. Belki farkına varmadan.
Biz de gönül kırabiliriz yani.
Ama burada kasıt yok inşallah. Kastımız yok da. Yani kullandığımız kelimeler, seçtiğimiz kavramlar çok çok önemli diye insan düşünüyor hocam. Bir de sayın hocam şöyle bir şey söyleyeyim İmam Gazali. Adamın diyelim ki kalbini kırdık.
Evet.
Adama kusurlarını anlattığı vakit adam hakkını helal etmeyebilir. Ya ben senin dedikodunu yaptım deyince kardeşim sen benim dedikodu nasıl yaparsın diye daha çok kızar. Hakkını helal etmeyebilir size. Ne yapacağız? Bu onun hakkıdır. İmam Gazali çok ilginç. Yani adama bir şey diyemezsin. Kırmasaydın.
Evet.
Peki ne yapacağız? O zaman adamın gönlünü almak için gerekli çarelere başvurur. Bu sayede adamın gönlü de yumuşamış olabilir. Sevdiği bir hediye götürürsün.
Evet.
Çocuğuna burs verirsin ne bileyim. Hanım hastadır, hanımını tedavi ettirirsin mesela. Dersin ki bak çok iyi bir doktor arkadaş var. İşte eşiniz oraya götürün
evet,
dersin.
Evet iyilik yaparsın.
Ne bileyim bahçesi tarlası vardır. Gel senin bir tarlana bir etrafına bir ağaç diktireyim dersin. Neyse artık hocam. O adamın evet. Hoşlanıcı şey. Şayet hasmı hala hakkını helal etmemekte diletiyorsa bu uğurda sarf ettiği gayretler onun için birer hasene olur. Hocam o kadar nezaketli bir dinimiz var ki helal etmiyor bir türlü. Olsun. Sen diyor gayret edeceksin. Senin vazifen nasıl ki 10 sene 20 sene adamın gönlünü kırdın.
Evet.
Sistematik adama zarar verdin. Gel bakalım şimdi sistematik olarak bunun bedelini.
Bedelini öde.
Hocam var mı böyle güzel bir din başka yerde bilmiyorum. Varsa evet. Yani duymak isteriz.
Şimdi bir de bazıları şey diyor. İşte ben gönlünü almak için gittim de kabul etmedi. Etmeyebilir tabii. Yani onu sen kötülük yaparken düşünecektin yani.
Bin kere kalbini kırdın, bir kere özür diliyorsun. Bir de ondan sonra kendini şey görüyorsun.
Üstün görüyorsun. Ha şu, tabii bir özür varsa prensip olarak bunu kabul etmek için bir çaba göstermek de gerekir. Yani şeye düşen, insana düşen budur.
Hocam bu ayrı konu. Yani insan özür dilemiyorsa affetmesi lazım. Bu ayrı büyüklük ama.
Ama şey etmedi diye... Gönlünü kazanamadın diye, özrünü kabul etmedi diye adamın tepesine tekrar çıkamazsın yani o insanın tepesine. O da yani yanlış yapmış olabilir ama en başta zaten bu süreci yanlışı başlatan kim? Sensin.
Yumruğu ilk vuran suçlu.
Yani.
Hocam şimdi son bir şeye girelim. İnşallah ondan sonra bu programımızda tevbe bahsini de bitirmiş olalım. Tevbenin kabulünün hocam son şartı da 3 şart saymıştık. Birincisi günahın günah olduğunu bilmekti. Sonra pişman olmak ve
evet.
Yani bu sadece böyle sözlü pişmanlık değil, gidip tedarik etmek. Ya verdiğimiz zararı telafi etmekti. Şimdi hocam son bir şartımız var. Bir daha o hatayı işlememeye dair bir azim, kararlılık göstermek.
Hı hı.
Yani ben kalp kırdım, tövbe ettim. Tekrar ertesi gün kalp kırdım. Dolandırıcılık mesela bir esnaf yalan söyledi. Ya tüf dedi falan, tövbe etti. Ertesi gün tekrar başladı. Bu da hocam gerçek tövbe olmuyor. Gerçek hatadan dönüş olmuyor. O yüzden bir kararlılık gerekiyor.
Evet, kararlılık olmayınca insan işte bu konuda kendini disipline etmesi gerekiyor. Tevbe onun için arkadaş çevresi o bakımdan önemli. Niye? Çünkü arkadaş çevresi insanı daha kolay yönlendiriyor. Yani
kararlılığını bozuyor bazen.
Kararlılığını bozuyor yani.
Veya tam bir tersi de, pekiştirici de olabilir. Yani iyi bir çevreyse de.
Tabii iyi bir çevreyse pekiştirici. Bir de şey yani yaklaşmamak. Diyelim ki alkoliksin. Meyhanenin etrafına meyhaneden uzak duracaksın yani.
Meyhanenin bölgelerinden, mahallelerinden.
O bölgelerden uzak duracaksın. Hani Seddi Zerai var ya, evet, İslam hukukunda yani günaha yaklaştıran yollar da var.
Yolları
yani.
Oradan
uzak durmak yani. Ya da diyelim ki yalan söylemekten kendini tutamıyorsun. Niye? İşte avcı kulübüne uyuyorsun, atıp tutuyorsun. Avcılarımız yani. Üstüne alınmasın. Ne yaparsın? Ya avcı sohbetlerine katılmazsın yani. Orada tutamıyorsan kendini oradan uzak durursun yani.
Yani avcılık muhabbeti oldu mu çaktırmadan oradan usulca kalkmak gerekiyor.
Ya evet. Ya diyelim ki sosyal medyaya bağımlılık nereden daha fazla arttı? Cep telefonundan arttı. O zaman diyelim ki gerekirse cep telefonunda sosyal medyayı silmek.
Hocam bu yüzden ben bazı arkadaşlar biliyorum akılsız telefon kullanıyorlar. Biliyorsunuz bu akıllı telefonlar.
Evet.
İnsan çok baltın alıyor. Çok akıllı olduğu için işte Facebook var, o var, bu var. Geçen birkaç arkadaş gördüm. Facebook'u yok. WhatsApp atayım diyorum. Telefonumda WhatsApp da yok diyor. Ama hakikaten yani insan kendini alamıyorsa, cep telefonunda bu programlar olduğu için devamlı onlara bakıyorsa belki telefonunu bile
tabii gerekirse. Evet, yani uzak durmak. Çünkü çok yakınlaştığın zaman psikolojide de bu çok uygulanan tekniklerden bir tanesidir. Yani sizi hastalıklarınıza kışkırtan şeylerden uzak durmak. Diyelim ki en fazla insanda takıntılar ne zaman harekete geçiyor? Zihin meşgul olmadığı zaman. Mesela bunun için meşguliyet terapisi diye bir terapi bile var hocam.
Boş kalmasın insan.
Evet, meşguliyet. Sadece meşguliyet. Çünkü boş kaldığında o düşünceler beynine üşüşüyor, aklına allak bullak ediyor. O zaman ne yapmamak? Beyni boş bırakmamak.
Bir meşguliyet terapisi. Hocam ayet-i kerime ferahata fensap diyorlar. Bir işten boşalınca başka bir işe.
Genel
ki şeytan da hocam aylakçı ve boş insanları çok seviyor. Çünkü ona vesveseler veriyor. Meşgul insanı meşgul edemiyor. El meşgul, evet. Layüşkaller Araplar. Meşgul edilemez.
Evet, manasına. Doğru. Şeyi hocam burada özellikle vurgulamak
hocam,
lazım.
Hocam son birkaç cümlenizi alalım,
evet.
Buyurun.
İmam Gazali vurguluyor. Şimdi bazen insanlar birinin hakkını yemiş ama onun haberi yok. İşçi işverenin hakkını yemiş olabilir. İşveren işçinin hakkını yemiş olabilir. Bir arkadaş diğer arkadaşının...
Hocam bir çalışan, şöyle örnek verelim. Sistematik olarak iş yerinden belli miktar parayı yürütmüş her gün.
Yürütmüş ya da işveren...
Sonucuk patronuna işten ayrılırken patron diyor yedik içtik hakkını helal et. O da helal olsun der tabii. Ne diyeceksin, evet. Ama sen desen ki ben senin mağazandan atıyorum 100 bin lirayı 10 senede...
Ben iç ettim.
Dese
evet.
Helal etmez kimse hakkını.
Etmez. Şimdi İmam Gazali diyor ki buradaki helallik de diyor o bilinmeyen şeyler... Muhatabın bilmediği şeyler helallik sayılmaz diyor. Onun için bazı insanlar ya sonunda nasıl helalleşiriz?
O da yok yani hocam. Yok. Böyle bir kapı da yok.
Çünkü o bildiğin kandırmadır. Haçan öyleydi, söyle bakalım yani.
Onu söyledim.
Bir de şu zaten sen o hakkı, o bir hak yani. Doğrudan kul hakkı yani bu. Onun malını iç etmişsin sen ya da onun maaşından bir kısmını ödememişsin veya diyelim ki tazminat hakkı işten çıkartıyorsun, tazminat hakkı var. Sen tazminat hakkı olmadığını ona ikna etmişsin.
Ediyorsun, adam da bilmeden gidiyor.
Bilmeden gidiyor. Halbuki ona tabii şey aklına gelmiyor, bir avukata danışmak aklına gelmiyor, haklarını bilmiyor ya da inanıyor.
Siz de helallaşıyorsunuz, yani helal hakkı helal et diyorsun. Ya. böyle bir helalleşme de kabul olmuyor o zaman.
Bu şey, böyle bir helalleşme yok yani.
Yani söylemeden, o problemi çözmeden, o tazminatını vermeden veya sizin iş yerinizden aldığınız o meblağı geri ödemeden helalleşmek doğru
olmuyor. Beleş helalleşmek yok yani.
Yani hocam, İslamiyet bu manada çok ciddi bir din. Yani hakikaten kulların hakkını korumada çok hassas. Allah hepimize bu hassasiyeti nasip eylesin diyorum hocam.
Amin amin. Kul hakkı çünkü. Eyvallah. Yani Müslümanlığı insanlara anlatmanın en iyi yolu nedir derseniz, kul hakkına sonuna kadar riayet etmektir.
Zaten
icadımız yani
hocam bu şekilde.
Bu şekilde Osmanlı, tabii İslam yayılmıştır.
O şekilde
yani
yayılmıştır diyerek hocam burada programı sonlandıralım.
Eyvallah.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programını burada sonlandırıyoruz. Lütfen bizi takip etmeye devam edin.